İnsan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır, sözlerimi onun ismiyle ona hamd ederek başlarken Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e de salat ve selam ederim değerli dinleyiciler. Geçen konuşmamızda ilim kavramı üzerinde durmuştuk, bitirememiştik. İlim kelimesinin anlamı, mahiyeti, bilgi kaynakları ve vahiy, ilim ve İslam, Allah'ın Adem'e isimleri öğretmesi, hadislerde ilim, Allah'ın sıfatı olarak ilim ve günümüz ve ilim kavramı tarifi konusuna gelmiştik. Bunları anlatmıştık. Bugün de günümüzde ilim kavramının nasıl tahrif edildiğini, daha sonra da işte ilmi gizlemek, ilim ancak amel etmek için öğrenilmiştir, öğrenilmelidir şeklindeki başlıklarımızla konumuzu tamamlamaya çalışacağız. Günümüzde birçok şeyin İslami kavramların tahrif edildiği gibi ilim kavramı da tahrif edilmiştir. Müslümanın çok şeyinin gasp edildiği gibi bu kavramlar da tağuti güçler tarafından çalınıp Kur'an'ı anlamından içi boşalttıktan sonra cahiliyenin istediği şekilde tahrif edilip değişik ve çarpık bir muhteva ile Kur'an'dan uzaklaştırılarak insanlara sunulmaktadır. Bu konuda örnekler sayılamayacak kadar çoktur. Müslümanlar tabi kavramlarına, dinine, bir takım kutsallarına sahip çıkmazsa karşı tarafta tabi ki bunları alacak, içini boşaltacak, kendi istediği gibi manalar yerleştirecektir. Mesela din kavramından şehitlik kavramına, adalet ve zulüm anlayışından İslam, Kur'an ve sünnet anlayışına kadar yüzlerce kavramımızın başına gelen bugün budur. Kafirler Müslümanları daha çok kendi silahlarıyla vurmaktadırlar. Müslümanların sahip çıkmadıkları, kullanmasını bilmedikleri ya da yanlış kullandıkları silahlarıyla Müslümanları vurmaktadırlar. İşte ilim kavramı da bunlardan yeterli payını almış, garip, mahzun ve sahiplerinden yani Müslümanlardan şikayetçi olan kavramlarımızdan birisidir değerli dinleyiciler. İlim ve bilgi birçok resmi gün ve haftalarda mevsimlik programlarda ele alınır. Hem de dini bir eda ile fakat dine uymayan bir görüş ya da ideal için tema ve malzeme olarak kullanılır. İşin tuhaflığına bakın ki temeli dine dayalı bir kavram. Yani ilim kavramı, dini olmaması için gayret edilen, üstelik dine bağlanması uygulanan yasalar ile suç sayılan bir meselenin desteklenmesine, halka empoze edilmesine çalışılır. Bilim denilen şey şu haliyle Müslümanların felahına, kurtulaşına, yeryüzünde etkinlik kazanmasına sebep olmamakta, bilim şu vaziyette insanlığı sinsice tehdit etmekte, hidayetin önünü kapatmaktadır. İlim ki aslında Yüce Allah'ın yeryüzüne ilettiği haberlerden yani vahiyden ve peygamberin öğretilerinden ibarettir. Şimdilerde peygamberin getirdiği İslam'ı başka türlü göstermek için kullanılmaktadır. İlim ki Allah'ın mahlukatı olan kainatın incelenmesinden ve Allah'a giden yola sarılmaktan ibarettir. Şimdilerde ise evrenlerin Rabbinden uzaklaştırmak için en etkin ve geçerli bir güç olarak yürütülmektedir. İlim bir ilerleyiştir, insan beyninin ve ruhunun yol alışıdır ama bu ilerleyişin uçuruma, dünya ve ahiret afetlerine doğru değil, cennete doğru giden, dosdoğru yola yani sırat-ı müstakime doğru olması ilim olmazsa olmazıdır. Müslüman için önemli olan ilerleyişin İslam'a doğru ve İslam için olmasıdır. Temel çaba ve gayret, ilmi bir yük olmaktan hatta vebal olmaktan çıkarıp Kur'an'ın gösterdiği şekilde İslam'a uygun hayat haline getirmektir. Bilimin ve teknolojinin şu asırlardaki gidişi, bütünüyle evrene hükmetmeyi, tüm canlılara zararı hedef almış gibidir. Akıl, bilim ve teknoloji ne kadar evreni insana hizmetkar yapma ve dünyayı daha iyi yaşanır bir cennet haline getirme masallarıyla insanlara sunulsa da hayatı bir zindan haline getirdiğinin ve ebedi hayatı mahvettiğinin farkında bile değildir. Modern insan hevasının yolundaki aklı ve icat edip semirttiği bu bilimin sultasının teknolojik aygıtların, makinelerin tutsağıdır, kölesidir. Bundan kurtuluşun yolu önce ilim kavramının Kur'an'la sağlaması yapılarak tahsis edilmesi, düzeltilmesi, bilgi birikimlerini dinin anladığı şekilde faydalı ilim ise başa tac edilmesi, faydalı ilim değilse kendisinden Allah'a sığınılması gereken bir tehlike olarak kabulü ile ancak gerçekleşebilir. Vahiden ve Allah'a bağlarından koparılmış bilimin ve bilim sayesinde oluşan aygıtların, makinelerin ve maddeci hayatın tutsağıdır modern insanın temel problemi. Asrın insanının hüsranı, problemi, çıkmaz ve açmazları, bunalım ve streslerinin temel sebebi, işte bu bilimi cahilce, cahiliye gözüyle değerlendirmek ve gerçek ilimden kaçmak. Bu esaretten kurtulmak hevanın gerçek akla dönüşmesi, bilimin evrenin sınırlarını halife sorumluluğu ile öğrenme ve Allah'a kulluk yönünde yani en faydalı şekilde kullanılması sayesinde olacaktır. Modern cahiliyenin vahye yani Allah'tan gelen gerçek ilme ihtiyacı Ebu Cehillerin cahiliyesinden daha az değildir. İnsan ömrünün sınırlı günlerinin ve alıp verdiği nefeslerinin de ilmi ilahide malum ve muayyen olduğu hesaba katılınca, öncelikle ne öğrenmemiz, hangi ilmi tahsil etmemiz gerektiğini tespit etmek gerekir. Olur olmaz kimseler tarafından ilmin faziletlerinin anlatıldığı, bazen batıl otorite sahipleri ve bozuk niyetli merciler güdümünde ilim kavramının batıl maksatlar için istismar, kötüye kullanıldığı olayı da hesaba katılınca bu ilim gerçeğinin ne olup olmadığını belirlemek bir zaruret olacaktır. İşte tam burada Peygamberimiz faydasız ilimden Allah'a sığınırım diye dua edecek kadar faydasız ilmin zararı konusunda hassasiyet göstermişken mahiyetine ve kullanılış gayesine bakılmadan şer'i ölçüyü hiç hesaba katmadan sürekli ilmin övücülüğünü yapmak ilim adına işlenen büyük bir cinayettir. Mesela ilim istemek, ilim tahsil etmek kadın erkek her Müslümana farzdır. Bu bir hadistir. Ve İslam'ın ilk emri okudur. Düsturunu dillerine sakız edenleri bu hale örnek gösterebiliriz. Evet, evet ilim tahsili herkese farzdır ama hangi ilim, hangi şartlarda ve ne maksatla? İşte bunu bir türlü belirtmiyorlar kavram istismarcıları. Okumak tavsiyesinde bir zamanlar moda olan okuma seferberliği girişimlerine halkı teşvik sadedinde delil getirenler, samimiyetsizliğin ve çifte standardın en adi örneğini sergiliyorlar. Bu hal aynen bir ağacın kökünü inkar edip dallarını kabul etmeye benzer. İslamiyet'i bütünüyle ve cemiyet planında inkar ettikten sonra onun bazı ilke ve kavramlarını kendi gayelerini gerçekleştirmesi yönünde kullananların tutumu hangi mantık ve samimiyetle bağdaştırılabilir? Niyet bakımından böyle olduğu gibi içerik yönünden de İslami gaye esas alınmadan mutlak olarak kayıtsız şartsız insanlara öğütlenen, bir dereceye kadar da öğretilen bu malumatlar, konusu ve sonu görünüşe göre ne derece parlak ve verimli gibi olursa olsun, mutlak surette bir fuzuliyattan ibarettir. İşin daha kötüsü, hakiki ilmin önüne bir perde ve engel getirmek, insanı asıl yaratılış gayesinden uzaklaştırmaktadır. Zamanın ilim anlayışı dinin esprisi içinde bir ilim değil, resmi sistemler cahiliye doğrultusunda bir bilim anlayışıdır. Bilimle ilim aynı şey midir diye bir başlık var burada değerli dinleyenler. Öncelikle günümüzün kabulü ve kullanışı ile ilimle ilgili bilmemiz gereken şudur. Bilim ilmin karşılığı değildir. İslam'ın belirlediği ilim ile modern cahiliyenin belirlediği bilim başka başka şeylerdir. Bu iki kavram hem konuları hem içerikleri hem de metot ve yöntemleri ve alanları bakımından doğru ile yanlış kadar birbirlerinden farklıdırlar bilim ve ilim kavramları. Gerçi bilim bazı bakımlardan ilim kavramının içinde sayılabilir fakat ilim bilimin dar kalıpları içine sığdırılamaz çünkü bilim kesinlikle ilmin ulaştığı yerlere ulaşamamakta, onun alanını kapsamamaktadır. Bilimin metodu ve alanı bellidir. Alanı madde, metodu da akıl ve deneydir. Gözlem ve incelemedir. Halbuki genel anlamda ilmin yolu öncelikle vahidir, akılla birlikte nakildir. Alanı madde kadar hatta daha da öncelikli mana ve gayb alemidir. Aslında ilim de bilim de gerçeği öğrenme aracıdır. Fakat İslam'a inanmış, Allah'a teslim olmuş ve vahiy sistemini esas almış bir ilim adamının gerçek yani hakikat dediği şeyle bilim adamının gerçek yani bilimsel gerçek dediği şeylerin önemli bir kısmının sınırlar birbirinden farklıdır. Her şeyden önce bilimin metodunda hiçbir öneri, hakikat ve inanç sistemi, deneyler ve bilimsel olaylar tarafından desteklenmedikçe doğru ve gerçek kabul edilmez. İlim için bu kural özellikle vahiy ve gayb alemi, iman gibi temel konularda olaylar ya da deneyler tarafından desteklenmesi şart olmadığı gibi bu aynı zamanda imkansızdır da. Bundan başka bilimde bir de nesnellik özelliği vardır. Yani bilim adamı kişisel eğilim ve ön yargıların etkisi altında kalmadan bulduğu sonucu olduğu gibi yansıtmalıdır. Bulgular inançlara ters düşse bile yansızlıktan ve doğruluktan uzaklaşmamalıdır. Aynı kural ilim için de geçerli ve hatta gerekli bir kuraldır ama inançlara ters düşmesi halinde Müslüman ilim adamının tutumu farklı olacaktır. Eğer burada bilimin bulgularının ters düştüğü inanç İslam ise işte o zaman ilim adamı inancından yana olacaktır. Çünkü onun gözünde vahiy, İslam inançlarının doğruluğu mutlaktır, daha kesindir. Bilimin ortaya koyduğu bulgular değişmez ve mutlak değildir. Tenkit edilmek, zaman içinde iptal edilip değiştirilmek gibi bir arıza ve noksanlığı da beraberinde taşımaktadır. Nitekim bundan 3-5 asır önce özellikle Orta Çağ'da bilimin doğruları ile şimdiki doğrular arasında uzlaştırılması mümkün olmayan nice örnekler herkesçe bilinir. Bunu biraz daha öteleyin. Bugünkü ilmi bilimsel doğrularla bundan birkaç asır sonraki gelecek bilimsel doğrular birbiriyle acaba ne kadar uygunluk arz edecek? Veya o dönemki bilim adamları bugünkü bilimsel gerçek olarak kabul edenleri nasıl yanlış olduğunu söyleyecekler. Halbuki Müslümanın anlayışında ilmin temel kaynağı vahiy olduğu için ilim, değişmezlik ve mutlaklık gibi bir sağlamlığa ve sürekliliğe sahiptir. Bilimin konularının büyük bir kısmı günlük yaşamın doğurduğu sorunlar ve ihtiyaçlardır. Yani dünyada daha kolay yaşamak, maddi refahı sağlamak, yine maddi sorunları gidermek bilimin belli başlı gayesidir. Halbuki ilmin gayesi insana hem bu dünyanın hem de ölümden sonraki sonsuz hayatın saadetini sağlayacak hayat tarzını belirlemektir. Ayrıca bu iki kavramın yani ilim ve bilim kavramının konuşmaya da yazı dilinde kullanışları anında akla getirdiği ilk fikir ve çağrıştırdığı anlamlar da farklıdır. İslam'a inanmış bir toplumda alim kelimesi kullanıldığı zaman akla gelen ilk Müslüman bilginlerdir, özellikle din alimleridir. Ama mesela Newton, Einstein, Descartes gibi şahsiyetler ise ancak bilim söz konusu edildiği zaman akla gelmekte ve onlara alim denmeyip bilgin veya bilim adamı denilmektedir. Demek ki bilim fizikçilerin, kimyacıların, sosyologların, antropologların ve benzerlerinin yani beşerin yine Allah'ın verdiği yetenek, kabiliyet ve imkan sınırları içinde bulup ortaya koyduğu şeylerdir. İlim ise bu saydıklarımızın meşgul oldukları alanları ve elde ettikleri sonuçları genelde reddetmeksizin hatta onları kendi kuralları içinde özümseyip yorumlamakla birlikte aynı zamanda bütün bunlara bir anlam kazandırıp faydalı ve meşru bir yorum getiren vahiy öğretisinin ortaya koyduğu sistemin incelenmesi ve kavranmasıdır. Mesela bilim, savaş araçları ve silahlar, kimyasal bombalar üretir. Bunların en etkili biçimde işlemesi için araştırmalar yapıp yöntemler geliştirir. Bu silahların hedefleri belirlenirken ölçü yalnızca menfaat ve üstün gelme duygusudur. Ahlaki etik bir ölçüsü ve duyarlılığı yoktur. Halbuki dine bağlı ilmin kuralı bunları insanlığın maddi manevi kurtuluşu yolunda kullanmak şeklindedir. İlim kavramının hakiki anlamı bilgi birikiminden ziyade anlayış ve idrak olmalıdır. Çünkü esas ilim zihinde ve hafızada çok malumat taşımaktan öte bilgi üretme ve meselelere çözüm bulma yollarını bilmektir. İlim zihinsel bir çabadır. Ancak gönülle irtibatı olan zihnin çilesi, bilgi kırıntılarını düzenli ve faydalı bilgi yani ilim seviyesine çıkartabilir. İlim iman etmeyi ve Müslümanca yaşamayı gerektirdiği halde bugünkü bilim cahiliyenin iskeletine kan pompalamaktadır. Bilim adına insanların ahiretlerini mahvedildiği gibi dünyaları da perişan edilmektedir. Eşkıya, terörist, satanist, ateist bilim kurumlarından yetişmekte, bilimsel maskeler takılarak dine, mutlak hakikate hücum edilmekte. Bilim artık salt ideoloji olma boyutundan çıkıp bir put haline gelmiş durumdadır. Bilim hayatta tek mürşit ve kılavuz kabul edilir, tek ölçüt olarak alınırken dini nazarı itibari alınmamış, hatta topyekun reddedilmiş oluyor. Zira bunların amentüsüne göre tek doğru bilimin bize getirdikleridir. Dinin getirdiği, Allah'ın gönderdiği, peygamberlerin yolu onları hiç ilgilendirmez. Çünkü bunlar laboratuvarlarda deneylerle doğrulukları kanıtlanan bilimsel gerçekler değildir. Böyle bilimsel bir yaklaşımla ahiret hayatının, cennetin, meleklerin, Allah'a kulluğun yeri yoktur. Bu amentiye göre ilk insanı Allah yaratmamış, insan tabiat tarafından tesadüf ve evrem sonucu başkalaşım ve değişimle maymundan türemiştir. Ya da tüm Müslüman çocuklara öğretildiği şekilde ilk insan Allah'tan direkt ilim alan, vahye muhatap olan yeryüzünün halifesi ve efendisi bir peygamber değil, etleri çiğ çiğ yiyen, yarı insan yarı hayvan, vahşi bir mağara adamıdır. Okullarda bu cahili bilgiler temel alındığı için dünyanın yaratılması değil kendi kendine güneşten kopuşu anlatılır. Din kültürü ve ahlak dersinde kuşa benzetilmiş bir dine kültür olarak lütfen yer verilmesi dışında hiçbir ders kitabında ve hiçbir ders müfredatında vahye, Allah'a, dine ve mutlak doğrulara yani ilme yer verilip verilmediği, veriliyorsa ne kadar nasıl verildiği sorgulanmalı değil midir bugün? Hayır, sorgulanamaz. Kim sorgulayacak? Vahiyden habersiz veya gerçek ilmin sorumluluğunun bilincinde olmayan, yine cahiliye kurumlarından cahili bilgilerle yetişen, hayata bu bilim putunun kriterlerle bakan kimseler mi sorgulayacak bilim putunu, cahili eğitimi, cahiliyeyi? Ama unutmamalı, Allah Musa'yı Firavun'un kurumlarında yetiştirmiştir. Yalnız yine unutulmamalı ki Musa vahiy ile yetişmiş. Vahiy ile beslenip yönlenmiş. Firavun'un öğrettiği bilimin sağlamasını vahiy ile test etmiştir. O günün bilimi sihirbaz yetiştirmede ne kadar mahirse, günümüzün cahili kurumlarda o kadar göz boyayıcıdır. Akı kara gösterici, İslam'ı irtica depreminin temel sebebinin Allah'ın ikazı ve takdiri değil de fay hattı olduğunu yutturacak laf cambazlığı ve sihirbaz taktikleri olduğu değerlendirilebilir. Ebu Cehillerin, Firavunların bilime yaklaşmaları ile günümüzdeki bilime yaklaşım arasında gavur dediğimiz Johnlerin, Marylerin, Adam Smithlerin ve Müslümanım diyen bilimsel takılanların ilme bakış açısı konusunda benzemeyen yönlerini gösterin, gösterebilirseniz. Evet, ilim gerçek anlamda İslam'dır. Gerçek anlamdaki ilim tamamen bir Kur'an terimidir. Bu terimi ilk defa Allah'ın kelamında ve Resulünün lisanında kullanılmıştır. Bu kelimenin başka bir dilde asli manada karşılığı yoktur. Bu bakımdan Yüce Allah'ın peygamberiyle gönderdiği hakikatler olmasaydı, bu alemde ilim diye bir kavram da olmazdı. Ve ilim haysiyetine sahip biri de bulunmazdı. Belki olsa olsa beşeri ve cahili planda malumatlar ve bilgi yığınları bulunabilirdi ki, bunlar da derde deva bir şey sayılmazdı. İlim kelimesi türevlerle beraber Kur'an-ı Kerim'de 900 kadar yerde geçmektedir. Bunun zıttı olan cehil ve eş anlamlıları hariç tutulmak üzere. Alemlerin Rabbinin insanlığa bildirisi olmasaydı bu alemde bilinecek ve bilinmeye değer bir şey bulunmayacağı gibi ilim kavramı da olmayacaktı. Çünkü vahyin bildirdiğinin dışında hakikat namına insanın bilme iktidarında olduğu bilinmeye değer bir nesne ve hakikat mevcut değildir. İnsanlık için anlamı olan, insanlığa felah, kurtuluş sağlayıcı, gerçeğin haberini veren, kurtuluşun yollarını gösteren, insanlığa insanca bir hayatın disiplinlerini bahşeden bir ilme sahip olamayacaktı insanlık. Tıpkı şimdi küfür toplumlarının sergilediği hal gibi, bilgileri çok fakat kurtarıcı ilimleri yoktur. Allah'ın ve Resulünün insana tavsiye ettiği ilim en sağlıklı bir şekilde konusu ve gayesiyle tespit edilebilir. Konusu itibariyle Müslümana mahsus ilmi tanımak için saadet asrına bakmamız en uygundur. Bu gözle incelendiğinde hemen kolayca anlaşılır ki, Kur'an'ın ve peygamber buyruklarının insanlara tebliğ edildiği o ilk dönemde, ortada vahiy metinlerinden ve Allah Resulü'nün söylediği ve yaptıklarından başka ilme konu olacak hiçbir malzeme ve mevcut değildi. Bütün mesele, yegane maksat, Allah'ın kelamı ile birlikte hadis dediğimiz peygamber tavsiyeleri ve buyruklarının insanların kalbine ve zihnine nakşedilmesinden ibaretti. Sahabe-i kiramın bir kısmı Kur'an ayetlerini yazarak, çoğu da bunları ve Resulullah'ın söylediklerini ezberleyerek, bir yandan da aralarında müzakere ederek ilmi koruyor, yayıyor ve geliştiriyorlardı. Daha da önemlisi, bu öğrendiklerini yaşıyor, eski batıllarını atıp yeni hayat tarzının gereklerine göre vaziyet alıyorlardı. Hem öğrenilen yeni şey mutlaka hayatlarında ve tavırlarında bir değişikliğe sebep oluyordu. İlim buydu, öğrenilen ve öğretilen Allah'ın kelamı, Resul'ün beyanı ve tavsiyeleriydi. Çünkü istenen ve emredilen de bundan başkası değildi. İlk emri oku, vahiy kitabı Kur'an'ın dışında başka bir kitap mı işaret ediyor? Resulullah ve sahabe oku emrinden neyin okunmasını iyi anlıyorlardı. Resulullah'ın dönemindeki durumdan da kolaylıkla anlaşılıyor ki değerli dinleyenler, ilme konu olan birinci planda Allah'ın kitabı ve elçisinin sünnetiydi. Kadın erkek her Müslümana farz olan ilmin de öncelikle bundan başlaması, bu bakımdan özellikle Müslümanlar için ilim söz konusu olduğu ve İslam'ı bir ilke olarak ilmin kıymetinden, değerinden söz edildiği zaman, ilim lafzının kapsamı olarak Allah'ın kelamı, Resul'ün sözlerini ve tavırlarını bilmeliyiz. Bu iki esasın özünü ve ruhunu, manasını ve mesajını aksettiren her nevi kitap ve yazılı ürünler de bu cümledendir. Herhangi bir yazılı eser ancak bu ölçüye göre ve sadece bu şartla Müslüman'ın ilmine esas konu olabilir. Unutulmamalı ki bütün kitaplar tek bir kitabı, yani Kur'an'ı daha iyi anlamak, daha uygulamak ve yaşamak için okunur ve okunmalıdır. Bir Müslümana göre ilmin İslam'dan ibaret olduğu herhalde bu kadar konuşmadan sonra anlaşılmıştır. Yüce Allah insanlığa bir din gönderdi, peygamber de o dinin öğretimiyle görevlendi. Peygamberin risalet görevi ancak getirdiği şeyleri insanlara anlatması ve öğretmesiyle tamamlanıyordu. Allah'ın gönderdiğini insanlara tebliğ ve telkin etmekle din tamam olacaktı. Allah insanlara içlerinden bir elçi göndermişti ve bu elçi onlara kitabı ve hikmeti öğretiyordu. Görülüyor ki onun öğrettiği kitaptır ve delaletten, sapıklıktan ancak bu kitapla, Kur'an'la kurtulabilir insan. Onlar da önce açık bir delalet, sapıklık içinde idiler ve bu kitapla, Kur'an'la kurtuldular. Bu demektir ki, bu genel bir yasadır. Çağlar boyunca gelmiş geçmiş ve kıyamete kadar gelip geçecek olan her toplum yalnız bu öğretiyle, Kur'an ile kurtulacaktır sapıklıktan. İnsanlık bu vahyi kalbine yerleştirmekle gerçek kurtuluş yolunu bulacak, sonu felaha, kurtuluşa çıkan, dosdoğru, sırat-ı müstakim yoluna girmiş olacaktır. İlmin özü ve aslı itibariyle İslam'dan ibaret olduğunu, Peygamberimize onlar sana uymazlar, eğer sen de sana ilim geldikten sonra onlara uyarsan zalimlerden olursun. Bakara 145 ayeti de hitap edilmesinden de anlıyoruz ki, burada sana ilim geldikten sonra ifadesinden ilmin İslam manasına olduğu açıkça görülüyor. Çünkü Peygamberimize gelen ilim İslam idi, bu ölçüyle İslam'ı konu ve yine onu gaye edinmeyen, bilginlerin bir Müslümana göre ilim olmayacağı prensibini benimsiyoruz. Bu ölçüye uymayan diğer malumatlar, bilgi yığınlarından, kafa hamallığından ibarettir. Kişiye Allah'ı ve kendi sorumluluklarını hatırlatmayan, onu Allah'tan uzaklaştıran bilgi yığınlarına ilim denilebilir mi? Ve İslam bunların faziletli olduklarını söyler mi? Kur'an ve sünnet temel kaynaktır Müslüman için, Müslümanın ilmi için. Bu temel kaynakları anladıktan ve onların ruhuna nüfuz ettikten sonra artık ikinci derecede önemli kitaplarla ilim yolunda ilerlenebilir. Bu sağlam ölçü ve öğrenilen bütün bilgiler ve karşılaşılan fikirler doğru istikamete yönlendirilir. Sağlam ölçüye mutlaka sahip olmalıyız. Buna sahip olunmadan okunan şeyler zararlı olur. Midesi bozuk olan bir insana yediği şeyler zararlı olduğu ve bozukluğu artırdığı gibi sağlam temel bir inanç ve İslami hassasiyete sahip olmayan kimsenin okuduğu şeyler de onun fesadını, bozulmasını artırır. İslam temel kaynaklarıyla okunup anlaşıldıktan sonra insana hiçbir şey zarar veremez. Çünkü hak, gerçek bulunmuştur. Ölçü ve terazi mevcuttur. Sağlama yapabileceğimiz, kıyas yapabileceğimiz elimizde bir ölçü vardır. Batıllar kolayca seçilip bu ölçüye göre reddedilebilir. Yüce Allah'ın kitabında ilim kökünden gelen lafızların bulunduğu ayetlere dikkatle bakıldığı zaman görülür ki Allah'ın kullarından öncelikle istediği kendi birliğinin ve sıfatlarının bilinmesi, Rablığının kabul edilip ona teslim olunmasıdır. Bu cümleden olarak insanın imanını olgun ve kuvvetli hale getirmesi de ilk istenen şeylerdendir. Yani mutlak ve niteliksiz olarak soyut bilgi ne olursa olsun bilinip öğrenme hiçbir zaman övülmemiş. Mutlak surette belli nitelikler olan muayyen yani hayırlı ve faydalı bir ilim tavsiye edilmiştir. Allah katında değerli olan ilim İnsanın yakın derecesine bir imana sahip olmasını sağlayacak ilimdir. Zaten İmam-ı Gazali'nin de belirttiği gibi Asr-ı Saadet'te ilmin özü Yüce Allah'ı kitabını ve kullarının fiillerinin hükümlerini kapsayan ilme verilen bir isimdi. Fakat zamanla insanlar özellikle ilim kelimesini istismar ederek diledikleri manaya kullanmaya başladılar. Bunun doğal bir sonucu olarak da ilimdeki öz ve gaye çoğu zaman kaybedilmiş, ilim bir gerçeğe ulaşmak için kullanılan araç olmaktan çıkarılarak başlı başına bir amaç, bir meslek haline gelmiştir. Bir sosyal gerçektir ki bilimin kucağında yetişmiş küfür çok daha etkileşip azmanlaşmıştır. Bilgiyle donanmış küfürün tahribatının çok boyutlu ve yaygın olarak yürütme avantajına da sahip bulunmaktadır. O yüzden İslam, cahil ünvanını hiç bilmeyen bilgisize değil, yanlış bilene, İslam'la ilgili ilme sahip olmayan ve vahyi kabul etmeyene vermektedir. Bunun için mutlak bilgisizlik ve hatta ilkellik bilgili şerre nazaran daha az zararlıdır denilebilir. İlim maldan çok daha hayırlıdır. Onun için ilim kendinden daha düşük bir şeye alet ve köle yapılmamalı. İlmi basit dünya menfaati uğruna kullanmamalı, ilim ve ilim sahibini harcamamalıdır. İlim kapısı Hazreti Ali radıyallahu anh şu tavsiyelerde bulunur. Sana söyleyeceklerimi iyi belli, ilim maldan hayırlıdır. İlim seni korur, malın ise seni korusun. İlim amel edildikçe ve başkalarına verildikçe artar, mal ise harcandıkça eksilir. İlim alime hayatında itibar kazandırır. Ölümden sonra da hayırla anılmasına vesile olur. Malın sağladığı yalancı itibar malla birlikte tümden kaybolur. Nice zenginler vardır ki hayattayken ölüdürler. Alimler ise dünya durdukça hayattadırlar. Bir de ilmin sınırları vardır değerli dinleyenler. İnsan olarak bizim ilmimizin, bilme gücümüzün bir sınırı vardır. Çünkü zaten vahyin dışındaki bilgi vasıtaları olan duyularımızın ve aklımızın gücü sınırlıdır. Duyu organlarımızın ve aklımızın bizi yanılttığı durumlar da bazen söz konusudur. İnsanın bilgi bakımından bazen yanılabileceği, Hoşlanıp sevdiği bir şeyin aslında şer, hoşlanmadığı bir şeyin de gerçekte hayır olabileceği ifade edilerek Bakara 216'da Allah bilir fakat siz bilmezsiniz şeklindeki kesin hüküm verilir. İnsan bilgisinin sınırını idrak ederek kavrayamadığı gerçeklerin de bulunabileceğini kabul etmelidir. Gerçek, sınırsız ve mutlak ilim sahibi sadece Allah'tır. Tüm mahlukat onun yaratmasıyla var olduğu gibi aklımız, organlarımız da maddi ve manevi güçlerimiz de yaratıcımızın verdiği kadardır. İnsan ancak aklının erdiği ve çalışması oranında bilir, daha ilerisini bilemez. Bu varlık alemi içinde insanın bildiği birkaç damla ise bilmediği okyanus mesabesindedir. Hatta insanlar bildiklerini sandıkları konularda bile tam ve mutlak bir bilgi sahibi olamıyorlar. Bilgiler eşyanın ve hadiselerin yüzeyinde kalıyor, iç yüzüne, arka planına nüfuz etmek için sarf edilen gayretlerin sonu acize varıp dayanıyor. İlim ancak amel için öğrenilmelidir. Burası da önemli bir başlık. İslam'da ilim Allah'ın rızasını kazanmak ve amel etmek için öğrenilir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle dua ederlerdi. Allah'ım bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda sağlayacak ilim öğret, ilmimi artır. Tirmizi'de geçer bu hadis. Yine Tirmizi'de faydasız ilimden Allah'a sığınırım buyurur Peygamberimiz. Allah'ım fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen duadan, korkmayan kalpten ve doymayan nefisten sana sığınırım şeklinde de yine bir hadis vardır İbn-i Mace'de. Hadis-i şerifte geçen faydasız ilimden şunlar anlaşılır. Bilinip onunla amel edilmeyen ilim, bilinip başkasına öğretilmeyen ilim, sahibinin durum ve davranışlarını düzeltmeyen ilim, sahibinin huyunu temizlemeyen ilim, bilinmesine ihtiyaç duyulmayan ilim, dinin uygun görmediği, caiz görmediği ilim, mesela sihir bilgisi gibi. Hazreti Peygamber'e ilim nedir diye sorulunca Peygamberimiz amelin kılavuzudur şeklinde cevap vermiştir. Alim, amil olmadığı yani öğrendiklerini hayatına uygulamadığı zaman onun ilmi vebal olabilir. Ümmetimin helakı fasık alimlerden ve cahil abidlerden olacaktır şeklinde yine bir rivayet bulunmaktadır. Fahrettin Razi'ye göre ilmiyle amel etmeyen ve ilminden yararlanmayan kimselerin hali sırtında su kapları olduğu halde çölde susuzluktan ölen devenin durumu gibidir. Amelsizlik bir fitnedir. İlim adamları halkın örneğidirler. İlim, alim ilmiyle amel etmediğinde cahil de öğrenmekten kaçınır. Amelsiz ilim de yağmursuz bulut gibidir. Bakara 44. ayeti mealen, ey bilginler, siz kitabı okuduğunuz, gerçekleri bildiğiniz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Yine Saf suresi 2 ve 3. ayetlerinde ey iman edenler niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir nefretle karşılanan en sevilmeyen bir şeydir. Ve Cuma suresi 5. ayet kendilerine Tevrat yükletilen sonra onu taşımayanların yani Tevrat'ın kitabın hükmüyle amel etmeyenlerin durumu koca koca kitapları taşıyan merkebin durumu gibidir buyrulur. İmam-ı Gazali bildiğiyle amel etmeyenler sayfalarını ilimle dolu defter veya kitaplar gibidir. Başkasına kârı olsa da kendisi ondan yararlanamaz der. Bileği taşı gibidir, bıçağı biler fakat kendisi kesmez. İğne gibidir, başkasını giydirir fakat kendisi daima çıplak durur. Lamba fitili gibidir, başkasına ışık verir fakat kendisi yanmaktan kurtulamaz. Bir şeyin ilmini yapmak ondan istifade etmek içindir. Allah bu dini insanlar ona göre yaşasınlar diye gönderdi. Sözünü ve lafını etsinler diye değil. Yine Gazali şöyle der, ilim olan yerde söz az olur, lafı uzatanın ilmi de azdır. Şimdi laf çok, kitap çok, konferans çok, seminer ve benzeri etkinlikler çok. Fakat bu işler insanların davranışlarında bir değişiklik yapmıyor. İlim adamları ve bazı din adamları sadece mesleki görevlerini yapıyorlar o kadar. İslam'ı tarihi bir olay konumundan keramet masalları, hurafeler ve tartışmalar yanı gibi algılanmaktan kurtarmak şarttır. İslam Allah tarafından Kur'an'la tamamlanmış, Resulullahça hayata geçirilmiş, ilke ve esaslar belli olan hak dindir. O dün olduğu gibi bugün içinde, gelecek içinde vardır. O şimdiki hayatın, fert ve toplum hayatının içinde olmak için vardır. İslam duygulu şekilde hatırlanacak, nostaljik bir hatıra değildir. Onu bir tarihi olay gibi algılayanlar, gerçek ilimden nasibi olmayan ilim kalpazanlarıdır. Müslümanlık yalnız bilgi işi değil, iman ve salih amel işidir. İlim de imana ve salih amele götürdüğü oranda faydalı ve faziletlidir. Bilgisi kendisini hakikate ulaştırmayan kimse, mutlak suretle o bilginin hammalıdır. Yolcuyu gitmesi gereken yere gerçek kurtuluş limanına götürmeyen gemi, çok güzel de olsa basit bir süsten başka bir işe yaramaz, buna gemi de denilmez. İnsan için marifet ve hüner, yön belirleyen pusulayı cepte taşımak değil, şu çalkantılı dünya gemisinde asıl hedefe gidecek yönü belirlemek ve o yola koyulmaktır. O yüzden ilim satırlardaki değil, sadırlardaki yani göğüslerdekidir denilir. Senin hayatını düzenlemeyen, seni hakka, Allah'a iletmeyen, üzerinde eseri görülmeyen ve İslam için olmayan ilimde hayır yoktur. Bilginin papağan gibi hafızı ve hamalı olmak boşuna yorulmaktır. Ortalıkta bu kadar kitap ve araştırmacı yokken, ortada hakiki ilmin özü ve şimdikinden daha güzel, daha Müslümanca bir hayat vardı. Sahabe-i kiram, kutlu elçiden aldığı ilim ve özellikleri halleriyle somut ve gözle görülür bir Müslümanlığı yaşıyor ve temsil ediyorlardı. Peygamber, canlı bir Kur'an, onun arkadaşları da küçük Muhammedlerdi. Bir rivayetleri varsa bin halleri ve o kadar da amelleri vardı. Sözleri az fakat amelleri çoktu. Sözlerimizi bitirmeden önce bir de bu ilim konusunu işlerken ilmi gizlemek konusuna değinip ondan sonra sonuçla sözlerimizi tamamlayalım inşallah. Alimler sahip oldukları ilimleri başkalarına aktarmak zorunda mıdırlar diye bir soru sorarsak, başka bir şekilde ilmi gizlemek yani kınanan ve suç sayılan bir iş midir? Kur'an-ı Kerim'de bu konuda Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili olduğu halde hükmü Müslümanları da kapsayan bazı ayetler vardır. Mesela Bakara 159 ve 160. ayetler. İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta insanlara açıkça belirttikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet edebilenler lanet eder. Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar başkadır. Onları bağışlarım. Çünkü ben tevbeyi çokça kabul eden ve çokça merhamet edenim diyor Rabbimiz. Yine Bakara 174, 75 ve 76'da şöyle buyuruluyor. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip onu az bir paha ile değişenler yok mu? İşte onların yiyip de karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ve ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapıklığı, mağfiret, bağışlanma bedeli olarak da azabı satın almış kimselerdir. Onlar ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar? O azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olmasıdır. Buna rağmen farklı yorum yapıp kitapta ayrılığa düşenler elbette derin bir anlaşmazlığın içine düşmüşler. Evet, bugün de içinde yaşadığımız toplumda değerli dinleyenler, medyada, televizyonlarda görüyorsunuz Allah'ın dinini, Kur'an'ın hükümlerini nasıl gizliyorlar. Açıkça asırlardan beri Müslümanların başlarını örttüğü şekli sabit olduğu halde hala bugün işte Allah'ın dini konusunda ağızlarını yamultarak, işte konuyu başka yerlere çekerek insanların akıllarına şüpheler getirmekte. Yani açıkça tesettür emrini bir şekilde gizlemeye çalışmaktadırlar. Ama işte hepsinin sonu gelecektir. ayetler açıktır, gün gibi açıktır. Bunları tabii görmek lazım, ahiret hayatını düşünmek lazım. İşte bu ayeti kerimelerin hükmü yalnız ehli kitaba değil, Allah'ın ayetlerini gizleyen, şer'i hükümleri açıklamayan herkesi içine almaktadır. Çünkü ayetin ifade tarzı, usulü alimlerimizin dediği gibi özel bir sebebe bağlı olmaksızın genel bir anlam ifade etmektedir. Hadis-i şerif bu konuda Müslüman bilginlerin sorumluluğunu aynı sertlikte ifade etmektedir. İbn-i Mace'de geçen bir rivayette, kendisine bir ilim sorulup da bunu gizleyen kimseye kıyamet gününde ateşten bir gem vurulacaktır buyurmaktadır Peygamberimiz. Yine sahabeler de bu ayeti aynı şekilde anlamışlardır. Ebu Hüreyre'nin şöyle rivayet edilmiştir. Eğer Allah'ın kitabında ki bir ayet olmasaydı size hiçbir hadis rivayet etmezdim. Ebu Hüreyre bundan ilmi gizleyenlerle ilgili olan bu ayeti okumuştur. Yine kıyamet günde bir adam getirilir ve cehenneme atılır da cehennem değirmen merkebinin taşlarıyla buğday öğütmesi gibi onu öğütür. Bunun üzerine cehennem halkı onun başına toplanır da ey filan sen marufla iyilikle emrediyor ve münkerden kötülükten de yasaklıyordun değil mi? Derler. O da evet ben marufla iyilikle güzellikle emrederdim de onu kendim yapmazdım ve yine ben münkerden çirkin olan şeyden, yasak olan şeyden sizi yasaklardım da onu kendim yapardım. Sahih Buhari'nin Fiten bölümünde geçer bu rivayette. Alim bilmeyen kalabalığa gerçek ve doğru yolu gösterici olması bakımından Rabbinden sana indirilen gerçekleri insanlara bildir. Maide 67 ilahi emrine muhatap olan peygamberimizin izinde olmalıdır. Yine Ahzab 39'da onlar ki Allah'ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah'tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah herkese yeter. İşte gerçek İslam ilim adamları bu ayetlerin ışığında Allah'ın gönderdiği açık dini hiçbir şekilde gizlemeden topluma olduğu gibi açıklamaları gerekir. Sonuç olarak değerli dinleyenler, Kur'an'ın itikatta hedefi iki şey üzerinde yoğunlaşır. Bunlar ilmi tevhid ve ameli tevhiddir. Allah'ın Resulü bu iki tevhidi sağlamak için gönderilmiş, diğer peygamberlerin daveti de yine bunlar üzerinde olmuştur. Çünkü saadet, manevi kemal şu iki şeyden gelir. Bir faydalı ilim, bir de salih amel. İlmi tevhid faydalı ilim, ameli tevhid de salih ameldir. Faydalı ilim Allah'ı bilmek, salih amel de Allah'ın emri gereği hareket etmektir. Faydalı ilim iman ile peygamberin haber verdiği şeyleri tasdik etmek, salih amelde şeriki, benzeri, eşi ortağı olmayan tek bir Allah'a kulluk ve Resulüne itaattir ki İslam dini işte budur. Bize düşen Müslümanlığı gaye edinmek ve onu hayatın ortasına koymaktır. Hayatın mihveri saymaktır. Artık bize gereken Resul'ün dünyada bıraktığı miras ile kalbimizi diri tutmak, böylece fikrimize ve hayat yolumuza aydınlık ufuklar açmaktır. Üzerimize borç olan fikrimizi ve ilmimizi Allah'ın nimet kabul etmenin gereği olarak Allah yolunda kullanıp ona fiili şükrümüzü yerine getirmek, kulluğumuzu kanıtlamak. Bir hayattır ki tüm kurumlarıyla vahyi reddeder, kurumlarını, kurallarını, ilkelerini batıl tanzim eder ve ilim diye takdim edilen bilim yalnızca yanlışın aracıdır. İnsanın övünçle, aldatıcı bir güvenle taşıdığı dünyada bile pek bir şeye yaramayan diploma ve etiketten ve tehlikeli ve faydasız bir yükten ibarettir. Artık o bilgi bir silahtır ama yalnızca imha ve intihar etmek için kullanılacak bir silahtır. Bu bilgi ve onun taşıyıcıları, dalaletin, sapıklığın hamili taşıyıcılardır, hakikatin katilleridirler. Onlar sırat-ı müstakimin önündeki eşkıyalardırlar. Hak yolu keserler, hevaya ve tağutlara kulluğa giden yolları açarlar. İlmiyle amil bir alim olamayıp sadece bilgi taşıyıcılar olanlar da bunların değirmenine su taşımaktadırlar. Bir depremlik, bir kıyamlık canı olan ölümcül sistemi canlandırmak için ilmi koltuk değneği ve payanda gibi dayarlar. Evet, hepinizi Allah'ın ilmi olan, bize göndermiş Kur'an ilmiyle hemhal olmaya, onu öğrenmeye, onu anlamaya, ona göre yaşamaya, bir toplum oluşturmaya, çalışmaya davet eder. Hepinize Allah'a emanet ederim değerli dinleyenler.